Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftada programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü bültenimizi Türkiye'de devam eden anayasa değişikliği gelişmeleriyle açıyoruz. Geçen hafta 17 ve 18. maddelerinde kabul edilmesiyle birlikte birinci tur görüşmeleri sona ermiş oldu.
Türkiye Meclisi birkaç gün süren ve saatlerce tartışma ve özellikle fiziksel sürtüşme ve çatışmanın ardından sonunda anayasa reform paketinin ilk bölümünü onayladı. Türkiye Meclisi'nde yeni anayasa reform paketi 9 Ocak tarihinde başladı. Yeni anayasa reform paketinde başbakanın tüm yürütme yetkilerinin cumhurbaşkanına devredilmesi öngörülüyor. Türkiye'nin şimdiki anayasasında cumhurbaşkanının yetkileri daha çok protokol mahiyetindedir. Yeni anayasa reform paketinde önerilen değişikliğe göre şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı dönemlerine kısıtlama getirilmesi 2019 yılından itibaren sayılması gerekiyor. Bu durumda ve yeni anayasa reform paketi onaylandığı takdirde Erdoğan 2019 yılından sonra da 2-5 yıllık bir dönem için yani 2029 yılına kadar tekrar cumhurbaşkanı seçilebilecek.
Öte yandan yeni anayasa reform paketi Kürtlerin Partisi olan HDP daha önce paketin oylama oturumuna katılmayacağını açıkladığı bir sırada meclis genel kurulunda oylamaya sunuldu. Halihazırda HDP'nin meclise giren 59 milletvekilinden 11'i PKK terör örgütüne destek verme suçundan tutuklanarak hapse atılmış bulunuyor. Buna karşın hapiste yatan HDP liderlerinden Selahattin Demirtaş meclise gönderdiği mektupla partisinin tüm milletvekillerine oy hakkı talebinde bulundu. Aslında HDP'nin meclis genel kurulu oturumlarına katılmaması yeni anayasa reform paketinin muhalif sayısının azalmasına yol açıyor ve söz konusu yasa tasarısı daha az muhalif oy sayısıyla onaylanıyor.
Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık sistemine ilişkin anayasa teklifi görüşmeleri sürerken YSK'da olası bir referandumun hazırlıklarına başladı. Hazırlıklar referandumun 2 Nisan'da yapılacağına göre planlanıyor. Kurum süreci yönetmek için 30 genelge hazırladı. Ayrıca YSK, CHP'nin yurt dışı seçmenle ilgili düzenlemenin OHAL kararnamesiyle yapılmasına yönelik itirazını da reddetti. Yasadaki yurt dışında seçmen kütüğünü oluşturmak için yerleşik adres bilgilerinin bulunması şartı daha önce yapılan düzenleme ile 31 Aralık 2016'ya kadar askıya alınmıştı. Bu sayede 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde yurt dışında yaşayan seçmenler adres bilgileri olmasa da büyükelçiliklerindeki kimlik bilgileriyle oy kullanmışlardı. Sürenin dolması ve yerleşik adres bilgilerinin tamamlanmaması nedeniyle bu referandumda yurt dışı seçmenin oy kullanamaması durumu ile karşı karşıya kalındı. Konuyla ilgili uzmanımız emekli amiral ve siyasi analist Sayın Türker Ertürk'ün görüşlerini dinliyorsunuz.
Şimdi öncelikle şunu söylemek isterim. Siz sözlerinizin başında anayasa reformu dediniz. Tabii buna katılmak mümkün değil. Reform iyileştirme, iyiye gidiş demektir. Bu paket demokrasi adına, bu paket hukuk adına bir reform değil, adeta bir geriye gidiştir. Onun için reform nitelemesini kabul etmem asla mümkün değildir. Evet. Bakınız, gerçekten reform olsa halkın gözünün önünde yapılır. Halka ne yapılmak istendiği açıklanır. Hatta meclise getirilen bu anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri televizyonlardan naklen yayınlanır. Ama görüyoruz ki iktidar bunu halkın gözünden kaçırıyor. Niçin? Çünkü iyi bir şey yapmadığını biliyor. Bir de oylamaların anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri olsun, maddeleri olsun, tamamı olsun, oylamaların gizli şekilde yapılması bir anayasal hüküm. Yani muhalefetin bir talebi değil. Bu bir anayasal hüküm. Ama görüyoruz ki iktidar partisinin milletvekilleri bu anayasal hükmü açıkça ihlal ediyorlar. Bunun anlamı bu sonuçlar gayrimeşrudur. Görüyoruz ki biliyorsunuz naklen yayınlanmıyor ama muhalefet milletvekilleri adeta tırnak içinde söylemek istiyorum korsan yayın yapıyorlar. Bu şekilde Türk halkını meclisin içinde hangi rezillikler ve kepazelikler oluyor bu yayınla Türk halkına intikal ettirmeye çalışıyorlar. Bu çalışmada, bu faaliyette içinde olanlara, katkı sağlayanlara, emek verenlere teşekkür ediyorum. Görüyoruz ki gizliliğe uyulmuyor. Adeta bir yerden korkulurcasına verilen oyun rengi açık açık belirtiliyor. Bu bir anayasa ihlalidir. Bunu kabul edebilmek mümkün değildir. Sonuçlar gerçekten gayri meşrudur. Bakınız bu değişiklikleri ne yapmak istiyorlar? Başkanlık sistemi getirmek istiyorlar. Biz biliyoruz ki bu konuda uzmanlar da zaten açık açık anlatmaya çalışıyorlar da başkanlık sisteminin en büyük özelliği demokratik olabilmesi için kontrol ve denge mekanizmaları olması lazım. Kontrol ve denge mekanizmaları var mı bu anayasa teklifinde? Yok. Aynı zamanda çok katı, çok keskin bir kuvvetler ayrımı olması lazım. Yani yasama, yürütme ve yargının kesin çizgilerle birbirinden ayrılması lazım. Yine bu değişiklik teklifine bakıyoruz ki bunların hiçbirisi yok. Hatta bu utanç içinde diyorlar ki bu bir Türk tipi anayasa değişiklik teklifidir ve bu bir Türk tipi başkanlık sistemidir. Evet. Şimdi bu Türk tipi tanımlamasını niçin yapıyorlar? Bu rezilliği ve bu kepazeliği madrabazlıkla halkı kandırabilmek için yapıyorlar. Buna Türk tipi olarak adlandırmak mümkün değil. Gerçekten bir anayasa hukuku açısından, bir beynelmilal hukuk açısından bakarsak bunu bir diktatörlük tipi olarak adlandırmak mümkün. Yani şunu demek istiyoruz. Bugün Türkiye ne yazık ki gayri anayasal ve gayri hukuki bir irade tarafından yönetilmekte olup getirilmek istenen düzen diktatörlük düzenidir. Bunu kabul edebilmek mümkün değil.
Sayın Türker Ertürk'e görüşlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Kıbrıs meselesi için çözüm masasında yerlerini alan Rum kesimi ve Türk tarafı arasında harita ve dönüşümlü başkanlık krizi çıktı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm iç ve bölgesel sorunlara ve Türkiye'nin kötüye giden iktisadi durumlarına rağmen bir kez daha Türkiye ordusunun Kuzey Kıbrıs'ta askeri varlığını sürdüreceğine vurgu yaptı. Erdoğan, Yunanistan Güney Kıbrıs'taki güçlerini çekmediği müddetçe TSK'nın Kuzey Kıbrıs'tan çekilmeyeceğini vurguladı. Yunanistan yönetiminin Kıbrıs'ta geniş kapsamlı kalıcı bir çözüm yolu bulunmasından kaçındığını belirten Erdoğan, TSK'nın Kuzey Kıbrıs'tan çekilmesi asla gündemlerinde olmadığını belirtti. Görünen o ki Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tepkisini Cenevre'de düzenlenen Kıbrıs müzakerelerinde gündeme gelen bazı konulara gösterdi. Aslında Kıbrıs, Rum ve Türk kesimlerinin üst düzey yetkilileri uzun süredir Kıbrıs münakaşasını nihai çözüme kavuşturması için bir yol haritası belirlenmesi konusunda müzakere ediyor. Türkiye yönetimi Kıbrıs adasını eski Osmanlı İmparatorluğu ve bugünkü Türkiye'nin bir parçası olarak görüyor. Bu yüzden Ankara son 40 yılda adanın kuzeyinde kurulan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adı verilen yapılanmanın dünyaca tanınması için sürekli uğraş veriyor.
Bültenimize ekonomik alanında yaşanan gelişmelerle devam ediyoruz. Geçen hafta Türkiye Ekonomi Bakanı Nihaz Zeybekçi, Türkiye Merkez Bankası'nın liranın değer kaybının önlenmesi konusunda gerekli tedbirlere sahip olduğunu söyledi. Türkiye Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, son haftalarda rekor üstüne rekor kıran dövizdeki yükselişin spekülatif olduğunu bildirirken, Merkez Bankası'nın eli kolu bağlı değildir. Elinde çok fazla enstrüman var. Önümüzdeki dönemde spekülatif hareketlerden ümidin kesilmesiyle TL normal seyrine dönecektir, dedi.
Konuyla ilgili Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada liranın döviz karşısında değer kaybetmesinin normal süreç olmadığını, zira bunun bir komplo olduğunu belirterek bu girişimin gerçekte terörist girişimle hiçbir farkının bulunmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 34. Muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada terör örgütlerinin sadece birer maşadan ibaret olduğunu, asıl mücadeleyi onların arkasındaki güçlerle verdiğimizi gayet iyi biliyoruz. Şu gerçeğin de farkındayız. Eğer maşaları kırmazsak arkadaki güç mücadelesini kazanamayız. Bunun için bölücü örgütü kıpırdayamaz hale getirmek için tüm tedbirleri aldık ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere Türkiye'nin iflas etmiş ekonomisi gittikçe daha beter bir hale geliyor.
Geçen hafta Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Ekim dönemine ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı 2016 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puan artarak %11,8 seviyesine gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 500 bin kişi artarak 3 milyon 647 bin kişi oldu. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 1,5 puanlık artış ile %14,1 olarak tahmin edildi. Geçen genç nüfusta işsizlik oranı 1,9 puanlık artış ile %21,2 olurken 15-64 yaş grubunda bu oran 1,3 puanlık artış ile %12 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 411 bin kişi artarak 27 milyon 267 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %46,2 oldu.
Geçen hafta Türkiye basını HDP üyesi Garo Paylan'ın soykırım ibaresini kullandığı için mecliste 3 gün oturumlardan men cezası verildiğini belirtti. Partili Cumhurbaşkanlığı teklifini içeren anayasa değişikliği teklifi görüşülürken kullandığı soykırım ifadesi nedeniyle 3 gün oturumlardan men cezası alan HDP milletvekili Garo Paylan konuşmasında 1876'da yazılan ilk anayasa atıfta bulunmuştu. Öte yandan geçtiğimiz hafta Halkların Demokrat Partisi HDP, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Aydoğan 2011'de kentte katıldığı basın açıklamaları, yürüyüşler ve cenaze törenleri nedeniyle yargılanıyordu. Tutuklu yargılanan Aydoğan hakkında örgüt propagandası yapma, örgüt üyesi olma ve 2911 toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu vize serbestliği konusunda Avrupa Birliği'ne son kez bir teklif sunacaklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 9. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışının ardından basın toplantısı düzenledi. Avrupa Birliği ile vize muafiyeti konusundaki soru üzerine Çavuşoğlu, vize muafiyeti konusunda biz son teklifimizi hazırladık. Üzerinde titizlikle çalıştık. Önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği'ne teslim edeceğiz diye konuştu. Bilindiği gibi vizelerin kaldırılması meselesi son dönemde Türkiye ile Avrupa Birliği yetkilileri arasında ciddi bir sorun haline gelmiştir.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmeleriyle aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşçakalın.